Ayrım 4.
Neyse, biraz fazla konuşmuş olmalıyız ki bir ara herkes uyumuş, radyo bize kalmıştı. Teknik bilgimiz olsaydı programımıza hemen başlayacaktık. O gün olmadı, ondan sonraki günlerde. Deneme kaydımızı bile dinlemediler. Biz de uzun bir süre Hür FM'il telefon sapı olarak çalıştık. Birbirimize kesinlikle hayır demiyorduk. Ne teklif edilirse edilsin diğeri kabul ediyordu. En tehlikelisi yapıyordu da. İlk olarak o günkü kafamızı ne tribi yapacağımıza kararlaştırıyorduk. Tantum mu, Dexan mı, Perakon mu, Akineton mu, Haş mı, alkol mü, ceviz mi, bali mi veya ikili üçlü kokteyller mi? Hepsini aynı anda bulabilecek olsak hepsi de olabilirdi. Ya şunu almalıyım dağıtırız dediğimiz hiç olmamıştı. Evet, her şeye evet diyorduk. Fındık sarışın, mavi gözlü bir Adanalıydı. Fiziksel olarak birbirimizin tam zıttıydık. O sarışın, ben esmer, o uzun, ben kısa, o mavi gözlü, ben kara. Hatta o kelken ben uzun saçlı, ben kelken de onun saçları uzun oluyordu. Tanıdığım en zeki hatunlardan biriydi. O da aile saadetinden nasibini almış, annesiyle babası boşandıktan sonra anneannesi tarafından Samatya'da özenle büyütülmüştü. En büyük avantajı ben lisede ineklerken onun yedi kulenin fırlama takımıyla esrar içmeye başlaması ve üniversite için de pek fazla çaba harcamamasıydı. Kısacası akıllılığını göstermişti. O da benim gibi benimle tanışana kadar daha çok erkek arkadaşlarla anlaşabilen kızlardanmış. Birbirimizi bulduktan sonra çevremizdeki bütün kız ve erkek arkadaşlar geçerliliklerini yitirdiler. Sanırım birazcık lezbiyenliğe eğilimimiz olsaydı İstanbul'un görüp göreceği en utanmaz çift olurduk. Ama ikimizin de en büyük hatası buydu. İkimiz de erkekleri seviyorduk. Sevdiğimiz zaman da çok daha tehlikeli bir hale giriyorduk. Çok çabuk aşık oluyorduk ama çok çabuk vazgeçemiyorduk. Aşk için her şeyi yapan cinstendik biz. Dürüstlüğümüz insanları korkutuyordu. Bazen de bu kadar dürüst olunabileceğine inanmadıkları için dalga geçtiğimizi sanıp inanmıyorlardı bize. Zaten ciddiye alınmamak en büyük sorunumuzdu. Palyaço makyaj yapıyor, acayip şeyler giyiniyor, sabahlıklarla bir iş turnuvasına gidiyor ve niye ciddiye alınmadığımızı merak ediyorduk. Fındık oldukça güzel bir kızdı. Hele Türkiye gibi kara kaş, kara göz, koca göt hatunların hakim olduğu bir ülkede maviş gözleriyle hemen dikkat çekiyordu. Benim de Allah'tan gözle görünür bir sakatlığım veya kocaman bir popom olmadığı için idare ediyordum. Gittiğimiz herhangi bir yerde çevremiz hemen birkaç şey budalası çeviriyor ve hep aynı yanılgıya düşüyorlardı. Birkaç biroyla sarhoş olacağımız, sonra uslu uslu onlarla gideceğimiz yanılgısına. Sonra ilk şoku hesabı öderken yaşıyorlardı. Rahatsız kızlar ünvanını kolay elde etmemiştik. Sarhoş olup kollarına yığılmamızı beklerlerken biz ya cin gibi sabaha kadar içiyor ya da sarhoş oluyorduk ama onların bildiği sarhoşluklardan değildi bizimkisi. İkimiz de nedense sadece içkiyle ipi koparabiliyor ve korkunç agresif oluyorduk. Gözlerimi kısıp "Fındık bak, şu kenarda oturan hıyarı görüyor musun? Dayak istiyor." demeye başlamışsam fındık sarhoş olmaya başladığımı anlıyor ve hemen bana yetişiyordu. Bu şekilde yüzlerce kavga çıkarmıştık. Bazen ancak bira bardaklarımızı kıtır kıtır yiyerek sakinleşebiliyorduk. Karşınızdakinin gözlerini içine bakarak elinizdeki bardağı yemek sıkı bir dayaktan daha etkileyici olabiliyordu. Bazen de cinsiyetimizi unutarak fındığın bir diskoda yaptığı gibi tişörtümüzü çıkarıp sütyenle oturabiliyorduk. Sanırım fındık içince göğüslerini sorun yapıyordu. Çünkü İzmir'deki bir barda masa masa dolaşıp kendini şöyle tanıttı. Merhaba, ben Fındık, İstanbul'dan geldim. Bunlar da memelerim. Bütün bunları yaşamanın tehlikeli olabileceğini de biliyorduk. Nitekim bir gün gitarcıda otururken kendilerini avukat olarak tanıtan iki psikopatın davetlerine uyup evlerine gittik. Niyetimiz biraz içip kalkmaktı ama olmadı. Biz kalkalım deyince onlar gitmeyeceksiniz dediler. Gideceğiz deyip çıkmaya çalışırken ben çeneme bir tekme, fındık gözüne bir yumruk, Seren de ayağına darbeye aldı. Benim çenem dağılmıştı, kan içindeydim. Acile gidip diktirmek zorunda kaldık. O iki psikopatı bir daha görmedik. Yakalasaydık neler olurdu bilemiyorum ama çenemdeki façayı her görüşümde onların validelerini, sülalelerini saygıyla anıyorum. Evde malzememiz varsa hiç dışarı çıkmıyorduk. Bir keresinde hapları çakıp 72 saat karşılıklı oturduk ve hiç susmadan birbirimize bir şeyler anlatıp durduk. Genelde kara kaplı defterimizi elimize alıyor, çiziyor ve gülüyorduk. Şimdi defteri karıştırırken bakıyorum da yazdıklarımız başka biri okusa kesinlikle bir şey anlamaz. Ama ben yaşananları ne anlatmaya çalıştığımızı bildiğim için hala gülüyor ve o günleri çok özlüyorum. Mesela oturup cinsel organlara verilen isimleri düşünmüşüz ve biz de bir isim bulmaya karar vermişiz. Kadın ve erkek cinsel organlarını çizip vajinaya ibiş, penise de ibişin korkulu rüyası ismini vermişiz. Tek perde müzikli güldürü sahnelemeyi planlamışız. İbiş'in korkulu rüyasını Ahmet Ali Erbil'in oynayabileceğini, İbiş için ise Scarlett gibi bir yarışma düzenlemeye karar vermişiz. Daha bunun gibi ne abukluklar var. Kıçımla deve izi yapsam yine size yaranamıyorum dedi genç kız. Uyuşturucu kullandığı için gözleri çakmak çakmaktı. Beşinci çiftlisini yakmaya çalışıyordu, öksürük krizine tutuldu. Yediği salçalı ekmekli yumurtalı makarna midesine dokunmuş olacak ki biraz sersemlemişti. Yoksa mal çok iyiydi. Vücudu tahriş ettiği hiç görülmemişti. Zaten vücudu tahriş etmesin diye 25 tane hap almıştı. Sağlığına çok dikkat ederdi. Mesela sigaralarını yapışkanlı kağıtla sarmaz, illaki Arap çarşafı kullanırdı. Kızın bu ihtiraslı ve gururlu hali genç adamı pek etkilememişti. Çünkü ortalıkta genç adam falan yoktu. Küçükken civa yutmuş olan ben kendini Willy adlı ekose ceket zanneden fındık, kültür faaliyetlerinde bulunmaya karar verdik. Önce bir şarkı yazdık. Gel, sokağıma gel, yatağıma gel, kadehimi doldur, sigaramı sar. Hadi hazırım yeter ki ayık olmasın aşk. Sonra bir şiir. Ben bir topum benekli, bir avuç bok gibi sinekli. Fırlatırsan uzaklara döne döne gelirim geri. Saydam bardakların üzerindeki diş izleri gibi ben bir topum benekli. Yuvarlanıyorum deli deli, sokak çocuğu gibi kirli, ben bir topum benekli. Hatta bir dilekçe bile yazdık. İstanbul Üniversitesi Fakültesi Dekanlığına İstanbul. Okulunuzun nokta nokta oğlu öğrencisiyim. 93-94 yılı ilk stajım olan dahiliye stajına kağıt üzerinde devam etmem gerekirken kayıt yenilemem için gerekli 6 milyon Türk lirasını temin edemediğim için şu ana kadar palyaçoluk dahil değişik işlerde çalışmama rağmen biriktirmek şöyle dursun, bir o kadar da borçlandığım için stajıma başlayamadığımı herhalde fark etmemişsinizdir. Mali durumum düzelene kadar kaydımın dondurulması için gereken işlemlerin yapılmasını arz ederim. Romanımızın sadece ismini ve ön sözünü yazabildik. Şöyle ki, İki şizofren kızın güncesi. Bu kitapta anlatılanların gerçek olay, kişi ve kuruluşlarla ilgisi vardır. Ama kafanız karışsın diye kadınlara erkek, erkeklere de kadın muamelesi yaptık. Nasıl olsa ön sözleri okumadığınıza göre burada açıklamakta bir sakınca görmüyoruz. Kitabı yazarken yardımlarını esirgemeyen çiğ köftecimiz Ampuliboya, ziftçiye, bütün torbacılarımıza, tekel bayilerine, bar sahiplerine, gitarcı ve paspot hariç teşekkürü bir borç biliyoruz. Hele öykülerimiz. Ben kuşkonmaz yemeğinin ne olduğunu bilmem. Hiç merak etmedim zaten. Pişmezdi bizim evde. Evde ev miydi, değil miydi bilmem zaten. Bir yemeğin üzerine kuş konsa ne olur, konmasa ne olur yani. Yatıyorum bir çam ağacının dibinde, koku bombacıkları henüz patlamamış ve çam fabrikası henüz sakız üretimine geçmemiş. Hayallerimde hep üzerime gelen bir salyalı köpek vardır. Yine geliyor, kulaklarını dikmiş, salyalarının parıltıları gözlerine vurmuş, amacının bilincinde açılmış ağzıyla geliyor. Yavaş yavaş ama şiddetli. Her salya önce o ağızdan kurtulmanın nedensizliğiyle fırlıyor, sonra doldurulmuş kini, vahşiliği savunurcasına yüzüme yapışıyor. Renkler değişiyor. Çirkin bir köpek bu, beni korkutuyor. Keşke sarımsak yemiş olsaydım diye düşünmeye başlıyorum. Bir sürü sarımsak ya da sarımsaklamasak. Ağzım koksa, çok koksa, çam ağacı bile rahatsız olsa, belki köpeğe olan korkum yok olurdu o zaman ya da kuşkonmaz yemiş olsaydım vaktinde. Yine korkmazdım bu çirkin köpekten. Defalarca durmaksızın zıplayan bir pile bile bitirir insanın şu itini işini. Ama benim gücüm yok, hiç yok. Nefret ediyorum salyalardan. Bir bardağa ihtiyacım var. Şeffaf ve cam bir bardak olmalı. İçine doldurmalıyım bu salyaları. Kan kokmalılar. İçlerinde binlerce çığlık saklı olmalı. Bardağa baktıkça korkacağımı biliyorum. Zaten korkmak için yapıyorum ben bu önemsiz işi. Uğultu treni tünelden geçiyor. Kulaklarım bile nefretle doldu. Rahat değilim oturduğum yerde. Çam ağacından haberim yok. Ama kalkamıyorum da, kala kaldım. Niye bu ağacın altında yattığımı düşünmeye zaman yok? Köpek iyice yaklaşıyor. Sol elimin baş parmağının tırnağının etini bir kere ısırdım. Köpek şaşırır gibi oldu. Gülüyorum, kahkaha atıyorum, yine ısırıyorum, yine gülüyorum, ısırıyorum, gülüyorum. Köpek şaşkın, çam ağacı kaygılı. Ben hala gülüp ısırıyorum. Canım yanmaya başladı ama düşünemem şimdi bunu. Parmağımdan kan akıyor. Sakin olmalıyım ama beceremem. Salladıkça elimi damlacıklar bir sürü halinde köpeğin suratına yapışıyor. Güçlüyüm artık, duramam. Karşımdaki canavar köpek biraz sinirlendi galiba. Deliler gibi kuyruğunu sallıyor. Tünele ikinci tren girdi. Saygısızlık etmek istemiyorum aslında ona. Ama anlatamam ki. Anlamaz ki, kudurmuş. Gözlerinde ölüm, burnunda kan kokusu, ağzında nefret şelalesi, kulaklarında ise bir tren var. Aslında çok acınacak halde ama kudurmuş o. Ona acımanın değil, ondan korkmanın zamanı. Gülmeyi kestim. Parmağım hala kanıyor, salyalar akmaya devam ediyor. Ben gülmüyorum, korku yine sahnede, içim acıyor. Kaygılıyım. Kasımpaşa'daki sarhoşu görüyorum, bana yaklaşıyor. Üzgün. Bir cinayete tanık olduğumu söylüyor. İnanıyorum ona. Kanlı elime iki tane muhabbet kuşu konuyor. Muhabbet etmiyor bu kuşlar. Daha çok korkuyorum. Sarhoş uzaklaştı yanımdan. Gitmesini hiç istemiyorum. Kal diyemedim. Niye üzdü beni şimdi anlamadım. Ben ne yaptım ona, onu da anlamadım. Ben sadece sevdim onu. Kuşların tüyleri kandan ıslandı. Göz göze geldik kuşlarla. Üzgün bakıyorlar, korkuyorlar. Onlar da benim gibi titriyorlar. Çaresizim. Köpek kudurmuş tamamen. Her an üzerime atlamaya hazır. Korku ayakta alkışlanıyor. Üçümüz de titriyoruz. Salya yağmuru yine başladı. Parmağım acıdıkça bu kudurmuş köpeğin her ısırışını hissetmeye başladım. Bunu saldırıya başladığı anda yapmalıydım. Çaresizim. Köpek gözlerini gözlerime kilitlemişken başarıyorum. İki muhabbet kuşunu da ona fırlattım. İkisi de uçmadı. Suratına çarparak yere düştüler. Kanlı tüyleri haberci oldu ölümlerine. Çirkin köpek bir hamlede dişlerini geçirip parçalayıverdi onları. Ve deliler gibi koşmaya başladı. Yerde sadece birkaç tane kanlı tüy parçası kaldı. Korkuyu da ölü kuşları da alıp kaçtı sonunda. Rahatlıyorum. Üzgün değilim. Köpeği de, kuşları da, sarhoşu da unutmak istiyorum. Ayaklarımla toprak atmaya çalışıyorum tüylere. Gömüyorum iki kuşu ve bir muhabbeti daha. Oyunumuzda sadece karakterleri ve dekoru yazabilmiştik. Baba, Kürt, metal dinliyor, kendini Kızılderili sanıyor. Büyük çocuk, Erzurumlu, çay ocağı işletiyor. Büyük kız, punk bir doktor, sivil polislik yapıyor. Mükremin, felçli, şaşı, hem de kedi. Dekor, inek postu serilmiş bir oturma odası, yağlı boya, sebze tasvirlerinden oluşan tablolar var. Tavan çok yüksek, uzun ve kocaman bir palmiye, köşede bir kamyon, damperinde minderler ve televizyon. Önde de müşterileri garsonlarıyla çay ocağı. Arkada birkaç mezar görülüyor. Köşede çarmıha gerilmiş bir insan iskeleti duruyor. Bir de prensiplerimiz vardı. Prensip 648. Asla vodka, vişne içmeyeceğiz. Prensip 649. Vodka vişnenin içinde bir yudum portakal olursa içeceğiz. Prensip 346. Dördüncü boyutta her gidişimizde kırmızı giyeceğiz. Prensip 696. Pazar günleri pazar konseri sırasında banyo yapıp 9.5 arayacağız. Böylece prensip sahibi kızlar olmuştuk. Defterde bir sürü de vecize vardı. Dün hiç tanımadığım bir erkeğe sırf sana benziyor diye 20 lira ve sakız posteri verdim. Bir zamanlar şişelere mandal verirlerdi. Bu zamanlar şişeler pet olduğundan dolayıdır ki ne mandal veriliyor ne de çamaşır ipi. Şişeler lingo lingo, rakı da içmişsiniz siz bensiz. Ben de cigaramı üflerim sizlersiz. Tavşan kaç oyununda gördüm sizleri. Nasıl da neşeliydiniz. Tavşan kaçıyor, sizler kovalıyorsunuz. Tavşan kaçıyor, sizler... Fındık'la bir sene birlikte oturduk. Hemen hemen hiç ayılmadığımızı söyleyebilirim. Sonra bir akşam kıyamet koptu. Çetin Fındık'la benim ilişkimi artık katlanamıyordu. Gerçi üçümüz bir arada olduğumuz zaman çok iyi anlaşıyorduk. Ama ikimiz dışarıda olduğumuz zaman Çetin bunalımlara giriyordu. O gece kavga nasıl başladı bilmiyorum. Bir ara Fındık tuvalete girdi, seslenip benden makas istedi, hiç düşünmeden verdim. Tuvaletten çıktığında hepsi gitmişti, yani keldi. O gece amcası gelip Fındık'ı götürdü. Bir süre telefonlaştık, sonra Adana'ya gittiğini öğrendim. İyice rayından çıkmış evliliğimle biraz daha uçurmuş bir şekilde kala kaldım. O sıralar tam bir esrar keştim. Kendim bulamasam bile içen birilerini bulup onlara takılıyordum. Esrar sanıldığı gibi normal hayattan koparan, bilinci yitirtiren, sarhoşlaştıran, ayıltan bayıltan bir madde değildir. Sadece keyif veren, fizyolojik olarak bir krizi olmayan, kimyasal olmayan bir maddedir. Yüzyıllardır sanatçılar, alimler, krallar, padişahlar tarafından keyif verici olarak kullanılan, kendine has bir geleneği, kültür olan bir içecektir esrar. Evde agresif fırtınalar estiren, karısı ve çocuklarını bezdirmiş, despot babanın bir tek kağıtla içtikten sonra saatlerce evin bebeğini seyredip gülmesi kötü olabilir mi? Buzdolabınız doluysa günlerce evden çıkmadan Türk filmleri seyredip gülebilirsiniz. Komiklikleri fark etmeye başlarsınız, gülersiniz. Benim de ihtiyacım olan buydu. Galiba sürekli içiyordum. Alkolden daha az zarar geldiği kesindi. Artık arıza çıkartmıyor, kavga etmiyordum. Bu arada tekrar tiyatroya aşık oldum. Devrimci tiyatro gruplarımızdan birinde oynamaya başladım. Sessiz sakin provalara gidiyor, evime dönüyordum. Bir süre sonra Çetin de tiyatroda teknik eleman olarak çalışmaya başlayınca bütün günümüzü orada geçirmeye başladık. Para kazanmıyor ama çalışıyor, çalışıyorduk. Devrimci yönetmenim ve oyuncu arkadaşlarım tarafından çok sevildiğimi, benim de onları çok sevdiğimi söyleyemem ama işin içinde bir oyun vardı ve ben o büyülü yeri, sahneyi çok özlemiştim. Her gün hayal kırıklığı yaşamama rağmen her gün yeni bir hevesle provaya geliyordum. Oyuncudan çok devrimci insanlarla ajite bir oyunda ne işim vardı bilemiyorum. Ama güzel bir oyun çıkarabilmek için elimden ne gelirse yapıyordum. Para yoktu, her şeyi yoktan var ediyorduk. Grubun içinde yalan rüzgarını ikiye katlayacak kadar adi entrikalar dönüyordu. Yönetmen karısının yanında oyuncusuyla aşk yaşıyor, kulis dedikodularla karışıp duruyordu. Zaten hemen iki ayrı taraf olmuştuk. İkili, üçlü kavgalar başladı. Savundukları şeylere karşı değilim, ben de düzenden şikayetçiyim. Deniz'in resmine bakıp, aşk olsun çocuk aşk olsun derken benim de gözlerim doluyor, marş söylerken benim de yüreğim kabarıyordu. Ama daha kendi kişilikleriyle sorunları olan, kompleksleriyle başa çıkamayan, bu insanların emek, halk, devrim derken Süphaneke'yi okuyan 7 yaşındaki bir veletten pek farkları kalmıyor, birbirlerinden öz eleştiri falan istedikleri o ciddi tartışmalarda benim babam senin baban kavgası yapan çocukları andırıyorlardı. Ne kadar pembe bakmaya çalışırsam çalışayım, ne kadar görmemezlikten gelirsem geleyim onlar mastürbasyon yapıyorlardı. Dişe dokunur bir şeyler yapamıyor, daha önemlisi yıkamıyorlardı. En çirkin durum ise onların da paraya tapması, onların da birbirlerini sömürmesiydi. Kreşlerde palyaçoluktan sonra büyük oyunda oynamak benim için cezbediciydi ama ben mastürbasyonumun farkındaydım ve bu beni rahatsız ediyordu. Tiyatral olarak yaptığımız iş hiç içime sinmiyordu. Oynadığım amatör oyunların çoğunda daha profesyonel çalıştığımızı fark ediyordum. Her şeye rağmen oyunun çıkması için büyük bir şevkle çalışıyordum. Bu şevki Çetin'e de bulaştırmıştım. Bazı geceler iki adım ötemizdeki eve gitmiyor, tiyatroda sabahlıyorduk. Ve nihayet bütün imkansızlıklara rağmen oyunu çıkardık. 3,5 saat süren, grubun kuruluşundan bu yana oynadığı oyunlardan alıntılarla yaşanılan zorlukları anlatan bir oyundu. Ben de bacak bacak üstüne atıp büyük laflar etmeye çalışan süslü kokanaları canlandırıyordum. Grubun en yenisi, en güvenilmezi olduğum için çerez roller bana verilmişti. Ben de sahnede olduğum için mutluydum. Daha iyisini yapabileceğimi ben de biliyordum, onlar da. Oyunu çok sefer oynadık. Dolu salonu oynadığımız da oldu, 10 kişiye de. Fakat bir türlü para alamıyorduk. Karı koca çalışıyorduk ve karnımızı doyurmak zorundaydık. Tiyatronun müdiresi ölmeyecek kadar karnımızı doyuruyor ve çok güzel duygu sömürüsü yapıyordu. Derken benim sınavlarım yüzünden katılmadığım Anadolu turnesinde kıyamet koptu. Daha doğrusu kopmuş. Yönetmenin oyuncusuna tokat attığı bir kıyamet sonucunda 8 kişi gruptan ayrılmış. Benimle birlikte 9 kişi oyunu bıraktı ama dayağı yiyen eleman var olabildiği tek yer o tiyatro olduğundan olsa gerek yönetmenini terk edemedi. Neyse, bu aile tiyatrosunun skandalları tiyatro çevresinde zaten bilindiği için ayrıntılara girmek istemiyorum. Tek bildiğim bizim ucuz kurtulduğumuz. 16 Şubat, Şehremini. İşte yine oturuyorum yalnız başıma. Sigara içiyor ve düşünüyorum. Fındığı, Çetin'i, insanları, insansıları, CTF'yi, ABT'yi. Yeni oturma odamızda oturmuşum. Oturmuş da bir bira almışım. Sırf kafa yapacağı benziyor diye. Efendrin götürmüşüm, fındığı aramış, uyandıramamış, konuşamamışım. Cerrahi kitabını karşıma koymuşum. Danimarkalı biram, Danimarkalı sevgilim gibi. İçsem bir türlü, içmesem olmaz, içeceğim. MTV'de kel bir kız, fındık değil, O'Connor. Sigaranın boş olması gibi bir şey bu. Seyredeceğim. Ben galiba hayatım boyunca iki arada bir derede gidip geleceğim. Korniş'teki perde gibi, raydan çıkana dek. Fındık döndü. Kendimize Take T and C, Take L and B yazan iki tişört hazırlayıp kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir de Seda var. İzmir'den geldi. Oldukça güzel bir kız. Her akşam onu birilerine satıp çatlayana kadar içiyoruz. Fındık Çetin yüzünden bizde kalmıyor ama yakında böyle bir sorunumuz olmayacak. Çünkü Çetin askere gitmeye karar verdi. Günümüzde Leyla ile Mecnun hikayeleri böyle bitebiliyor. Gerçi Leyla Mecnun dışında herkesle yatarak işin bokunu çıkardı ama bir de gözden ırak olma sorunu var. Gitme, sen de gidersen ben iyice dağıtırım. İyi kötü yine sen ayakta tutuyorsun beni. İyice kopacağımı, sıyıracağımı biliyorsun. Gitme, ya başkasına aşık olursam? Gitme, ömründen 2 sene çalmalarına izin verme. Savaş onların savaşı, senin ne işin var? Gitme, ölüme gidiyor olabilirsin veya beni ölüme terk ediyor olabilirsin. Gitme, bir yolunu bulup yurt dışına kaçalım. Her şeye yeniden başlayalım. Gitme, mazeretim olabilirsin. Gitme, döndüğünde beni bulamayacaksın. Gitti. Önce Bilecik'e, sonra savaşa, Cizre'ye. Çetincik, Mehmetçik oldu. Biz de 3 deli güneye tatile yollandık. Otostop yaptığımız ilk arabada içmeye başladık ve hemen hemen hiç ayılmadık. Önce Kuşadası'ndaydık, hiç paramız yoktu. Nasıl olsa iş buluruz diye düşünüyorduk ama hiç iş aramadık. İlk gün plajda kamyonlarıyla tatile gelmiş 2 kamyoncu gençle tanıştık. 18 yaşında 2 fırlama. 1-2 geyikten sonra eşyalarımızı geçici olarak onların kamyonuna bıraktık. Çocuklar kamyonun arkasına bir çekyat, tüp, masa falan koymuş, neredeyse karavan haline getirmişlerdi. Birkaç bira falan derken eşyalarımızın yanına biz de yerleşmiştik. İçkilerimiz bittikçe çocuklar gıcır gıcır 250 binlikler verip bizi markete gönderiyorlardı. İyi yere dükkan açmıştık. Bu durum böyle 3 gün sürdü. Öğle güneşinin altında içmeye başlıyor, ikindi gibi ilk sızışımızı gerçekleştiriyor, ayılınca devam ediyorduk.